Herkese selamlar. Bilince Alışıyorsun'da yeni bir seriyle karşınızdayız. Bu seride farklı farklı kişileri, insanları karşıma alacağım ve bazı sorular soracağım. Ve bugün de karşımda Selma Köksal var. Şimdi diyeceksiniz ki kim bu Selma Köksal? Ama ben de tanımıyorum arkadaşlar. Yüz yüze bir tanışıklığımız yok. Bir gün YouTube'da bir şey izliyordum. O bitti. Arkada bir podcast programı oynamaya başladı. İsmi de Dördüncü Duvar Tiyatro Programı. Böyle bir hoşuma gitti. İlk bölümü izledim. Dinledim daha doğrusu. İkinci bölümü dinledim. Üçüncü bölümü dinledim. Baktım iyi gidiyor. Ondan sonra dedim ki kim yapıyormuş bunu dedim. Ve Selma Köksal'ı stalklamaya başladım. Sonra dedim ki ben bu arkadaşı podcast'ime alsam konuk olarak. Sorsam nasıl yapıyormuş, neden yapıyormuş. Merakımı gidersem. Dedim. Diğer programlarda da sürekli merakımı gideriyorum bildiğiniz gibi. Ona gittim sordum. Kendisi olumlu karşıladı. Çok sevindim buna. Ve şimdi de karşımda Selma Köksal. Bu serinin ilk röportajını Selma Köksal'la yapmış olacağım. Efendim hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de çok onur oldum hem davetten hem bu hoş karşılamadan. Bir de bir şeyin böyle ilkinde özne olarak bulunmaktan çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir yayın olur dinleyenlere de. Biz keyif alırız her şekilde, ona eminim açıkçası, ama umarım dinleyenlere de meraklısına da
evet.
Hitap eder.
Yani bizim keyif almamız da önemli açıkçası.
Evet, onu yansıtıyoruz zaten.
Evet, şimdi benim aklımda bir sürü soru var aslında, ama sorulara geçmeden önce sizin de deyiminizle, sizin başlangıcınızla sizi sizden dinleyebilir miyiz? Selma Köksal desem.
Evet, böyle şey, kürsünün öbür tarafında biri olarak şu an ilk defa bunu cevaplıyor olmak da tuhaf hissettiriyor öncelikle, ama lazım ya, arada insanın bu öz farkındalıkları bence kendi kendine dile getirmesi lazım. Ya insan işte bu sorunun cevabını genelde o profesyonel hayatla başlıyor ya, hep öyle alıyor maalesef, yani açıkçası ötesini çok bilmiyoruz ya da ben de oradan başlayayım pek çoğu gibi. Ben yaklaşık 15 yıllık işte akademisyenim kendi alanımda. Tiyatrodan bambaşka bir alan. Ders anlatıyorum. Başkent Üniversitesi'ndeyim şimdilerde. Lisansım aslında İngiliz Dili ve Edebiyatı. Sonrasında yüksek lisansımı İngiliz öğretmenliği üzerine yapmıştım. O doğrultuda da işte akademide devam ettim. Hazırlıkta işte akademik İngilizce'de farklı derslere giriyorum yıllardır. Ama şunu da biliyorum, yani kendi hayatımda o işte 2007'ye dönecek olursam üniversitenin ilk yılları benim için odur benim de dönüm noktam galiba ve tiyatroyla böyle bir bağ kurmam. 2007'de izlediğim çok etkileyici bir oyunla sanırım buna başladım ve dedim ki bu hayatımın bir parçası olacak. Ya bundan sonra ben hani aktif, pasif, o tarafta ya da bu tarafta sahnenin bir yerinde bir şekilde bununla devam edeceğim. Bunsuz bir hayat istemiyorum dedirten bir karar anıydı 2007 benim için. İşte o süreçte okuldur, önceliklerdir, farklı şeyler tabii ki değişti insanın hayatında, ama tiyatro hep kaldı benim için. Küçük amatör işte topluluklarda da rol aldım kendimce, ama öyle böyle büyük bir şey değildi o oyunculuk babında. Ama bana iyi geliyordu. O topluluğun bir parçası olmak iyi geliyordu. Keza kolektif bir şeyle üretmek iyi geliyordu. Sonrası iş hayatı falan başlayınca tabii ki oradan uzaklaştım, ama tiyatrodan hiç uzaklaşmak istemedim. Dedim ki ya peki hani sesimle bir şey yapabilir miyim? Biraz da o doğrultuda feedbackler alıyordu insanlarla. Çünkü seslendirme yapsana Selma falan diye. Bu kadar insanın bir bilgi var herhalde bana böyle yol gösteriyorsa falan. Biraz da onun üzerine işte diksiyon, seslendirme, dublaj eğitimleri falan alınca biraz öyle seslendirmeyle de başladı. Biraz böyle gönüllü kesat kitap seslendirmeleri falan yapmaya başladım. Hala bakımlıkça yapıyorum. Derken sonra zaten tiyatroyu hep takip ediyordum. Yani ya da o alanda bir şeyler üretildiğinde onun takipçisiydim. Bir günde işte Tiyatroko, birazdan değineceğiz detaylı, ama Tiyatroko'nun kurucusu arkadaşımız Taha Altınkaya bana yazdı. Görüştük daha doğrusu. Ben onların bir seyirciyle ilgili bir kontekstine dönüş yapmıştım galiba. Tanıştıktan sonra yani siz de bunun bir parçası olmak ister misiniz teklifi gelince o gün işin içine dahil oldum aslında. Yani o gün bugündür de o üretim tarafında ben de böyle gönülden çabalayan biriyim aslında. Uzun başladım değil mi girizgaha? Detaylı konuşacaklarımızı başında söyledim. Böyle özetleyebilirim totalde kendime. Evet, bir profesyonel hayatım var. Hayatımı oradan kazanıyorum. Yani iyi de geliyor bir taraftan. Zaman zaman böyle kendimi ders anlatırken sahnede gibi de hissediyorum, ne yalan söyleyeyim. Böyle hani o da benim için bir orada oyun alanı gibi gerçekten, onu hissettiriyor. Ve güzel de bir öğrenci kitlesi bulduysam, nadir buluyorum ama hani onu bulabildiysem o etkileşim de çok iyi geliyor. Ama onun dışında orada bulamadığım ya da hayatta başka bulamadığımı galiba tiyatroda arıyorum. O da benim için uzun soluklu bir süreç oluyor. O günden bugüne böyle söyleyebilirim.
Aslında bu öğretmenlik kısmını bu açıdan hiç düşünmemiştim. Ortada bir karakter var ve siz eşit bir karakter sergilemeniz gerekiyor,
evet,
aslında öğrencilere.
Evet.
Tam olduğunuz gibi olamıyorsunuz
Evet,
değil mi
tabii
orada?
ki. Tabii ki.
Evet,
Tabii
doğru.
ki.
Evet. Peki ben aslında bunu daha böyle derin bir şekilde soracaktım. Çocukluğunuza inelim ve oradan hani alıp götürürüz diye düşündüm birazcık ama.
Öyle referanslar bulamayabilirim.
Peki o zaman şöyle sorayım. Sizin anlattığınız üzerinden soracağım. İşte tiyatroya gittiniz, oyunu izlediniz, beğendiniz. Sonra çıktınız ve ben burada bir şeyler yapmalıyım dediniz. Ama o oyun, o sahne size ne hissettirdi de böyle bir şey deme ihtiyacı hissettiniz? Ben onu merak ediyorum.
Ya evet, bence de o hissettirdikleri, yani onların da çok böyle dile gelmesi kolay şeyler değil ama ben o gün izlediğim oyunu oldukça sıra dışı ve işte alışılmışın dışında ya da o zamana kadar gördüklerimden farklı bir yere koydum galiba zihnimde, gönlümde. Hem metin olarak, hem oradaki oyuncu başrol kişisinin performansı olarak, hem işte bütünsel olarak baktığımda o tasarım, ki İrfan Şahin baş sahnesinde izlediğim bir oyuncu orada, ona Bruno. O sahnede hep zaten böyle alışılagelmiş oyunlar dışında bir şeyler görürüz genelde. Öyle de bir pozitif ayrımcılıkla da gidiyorum oraya. Oradan uzun bir süre sahneden çıkmak istemediğimi hatırlıyorum. Gerçekten ki hiç konforlu olmayan koltukları vardır orada mesela. Siyah plastik sandalyeler, yani abartmıyorum. Ben orada böyle çakılıp kalmak istedim uzun bir süre. İşte o şarkı sözleri kulağımda dönüyor, onu tekrar ediyorum. Böyle işte ışığa koşar pervane bilmez yanacağını falan. Şimdi bile hala aklımda. Yani oradan epey bir gerçek hayata dönesim gelmedi. Yani oradan çıkmak istemedim ki bahsettiğimiz kişi, yani şey, Galilei'nin çağdaşından bahsediyoruz. Yani dönem olarak Engizisyon'u falan hatırladığımız dönemler. Yani neyi ne kadar içselleştirmiş olabilirsin ki diyorum kendime bir yandan da. Ama pek çok şeyde değişmiyor çağlar geçse de. Yine de o beni o kadar çekti içine işte. Belki oradaki oyuncunun marifetiyle de ilgili. Yani o an benim zihnen hazır bulmuşluğum ona çok hizmet etti. Bilmiyorum, o da olabilir keza. Ama ondan sonra takip ettikçe ve biraz daha seçici olmaya başladıkça bana iyi geldiğini görüyorum. Ve orada çok da amaç aramıyorum ya. Yani işte diyorum yani, böyle anlatılamaz hisler de var ya. Ya o sende bir şekilde iz bırakıyor. Her ya da geç bir yansıması olur elbet hayatıma düşüncesiyle. Ama ben kendi geçmişimde, çocukluğum değil de onu referans olarak verebilirim. Hani o gün evet buradan kopmayacağım kararını aldım demek için.
Yani güzel bir karar. İyi ki de yapmışsınız. Biz de podcast serisini birlikte yapıyoruz yani şu anda.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Hatta konusu açılmışken ben neden böyle bir röportaj serisi yapmak istediğimi de söyleyeyim. Anlatayım dinleyicilere. Ya hepimiz bir şeylerle ilgileniyoruz. Herkesin bir hayatta tutunduğu bir dal var. İşte kimimiz spor seviyoruz, kimimiz bilim seviyoruz, siz tiyatro seviyorsunuz. Ama herkes bunu anlatmayı tercih etmiyor insanlara. İşte mesela siz çok güzel insanları çağırıyorsunuz programınıza, sorular soruyorsunuz, tiyatro hakkında görüşlerini alıyorsunuz, neden yaptıklarını, motivasyonlarını öğreniyorsunuz. Çok fazla yazı yazan, işte video çeken, bilim iletişimi yapan, sanat iletişimi yapan insanlar var ama biz bunların arkasındaki motivasyonu bilmiyoruz.
Evet.
Ya bu sizin yaptığınız iş çok kıymetli ve belki de bazı insanlara ışık tutacak. Bu alanla, tiyatro ile ilgili gelecek planlayan insana ışık tutacak ve çok kıymetli ama ben
evet,
sizin motivasyonunuzu öğrenmek istiyorum. Siz niye yapıyorsunuz bunu?
Evet. Ya ben aslında çok bencilleyim bir taraftan başladım kendime, dürüst olmak gerekirse. Çünkü yani podcast için de konuk seçerken ilk sürecimi düşünüyorum mesela. Bir oyun izliyorum, işte onun belki oradaki rejisinden çok etkileniyorum ve diyorum ki kimmiş bu yönetmen mesela? Hani bunu bir keşfetmem lazım. Başka işleri nelermiş? Ben bunu daha önce nerede izlemişim? Hani o kendi şahsi merakımı doyurmak için başladım diyebilirim en samimi taraftan gerçekten. Hani nasıl bir kafa bunu yapar ya? Hem bunu bu şekilde dile getirmiş, bunu böyle algılamış, böyle tasarlamış falan. Biraz o merakla başlıyor. Sonra o merak işte araştırmaya götürüyor seni zaten. Araştırdıkça diğer işlerini de takip ediyor oluyorsun. İşte basılı işleri varsa okuyorsun keza, işte diğer oyunları varsa arşivden bulup izliyorsun falan, öyle şeyler yapıyorum. Vakit buldukça falan. O da öyle öyle besleniyor. Sonra o insan başka kapıları açıyor sana. Onunla beraber iş yapan insanlara bakıyorsun. Ah, tesadüf değil ya, bunun müziklerini hep aynı kişi yapmış diyorsun. Ve ben hep bu oyunları beğendim aslında diyorsun. Oradan onun müziğiyle bu sefer kim uğraşmış diye bakıyorsun. Biraz birbirini doğuruyor ve hani şey de bir camia aslında. Ankara'da da öyle, İstanbul'da da öyledir herhalde. Çok bir fikrim yok ama yani birbirini biliyor bu insanlar. Onlar da bana biraz süreci kolaylaştırıyor oluyor. En basitinden dediğim gibi kendi merakımı, kendi ilgimi doyurmak, beslemek ve hani onları, o soru işaretlerini gidermek için başlayan bir süreçti. Ama sonra zamanla ben de o insanlarla yeni birilerini keşfettikçe mesela hiç aklıma gelmeyen işte dramaturg ne yapar, dramaturji nedir? Hani ben o işin hiç teknik tarafını bilmem, teorisine dair bir şey okumamışımdır, merak etmemişimdir açıkçası. Hani şey de değil, afişte yazanlardan ötesini çok düşünmediğim zamanlarda. Onları da doğuruyor. Bu oradan bunun olması çalışması nasıl olmuştur sorguluyorsun kendi çerçevenden bakıp. Bir dramaturgla konuşsam geliyor falan devamlı. İşte sonra atıyorum hiç düşünülmeyen belki işte o suflöz ne yapar orada? Hani suflözün yokluğu varlığı çok mu kıymetli gerçekten gibi bir şey geliyor. O oradan yani özünde kendi kişisel merakımla başlayan ama nihayetinden şöyle dönüp baktığımızda ki senin de ilk dinlediğin o yayın, önüne düşen yayın tesadüf olmasa gerek. 100. konuğumuz Beliz Güç Bilmez, Beliz Hoca'nın yayını çok da kıymetli bizim için her bir konuğumuz gibi tabii ki. Ama o da bir mihenk taşı oldu. Hani ona dönüp baktığımda da yani az buzda bir şey değil. Hani bu meraklar bireysel olarak başlayan şeyler toplumsal da bir şeye hizmet ediyorsa, dediğin gibi birine azıcık bir ilham veriyorsa, cesarete ihtiyacı olan o işte bıraksam mı okulu ya, diplomayı alsam mı, başka bir şey mi arasam, o cesaretsizliğindeki insanlara bir ışık oluyorsa ne mutlu bana. Yani çok bu amaçla mı başladım bunu yapmaya? Kendi adıma hayır açıkçası. Dedim ya, çok o bencilliğin bir taraftan güdülendim. Ama nihayetinde buna dair ben de geri bildirimler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Hani senin de bunu böyle dile getirmen, hani bunun böyle yaşanılabileceği ihtimalini arttırıyor. Ne mutlu, ne mutlu ki onu çok da takdir ediyorum ben alaylılara ya da ikinci üniversite olarak tiyatroyu okuyanlara falan. Böyle ayrı bir sempati duyuyorum, ayrı bir takdir ediyorum. Hiç kolay değil yani, hiçbir şartta. Yani ülke koşullarında çok daha zor zaten ama herkesin kendi ölçeğinde risk demek yani bu. O diplomayı yakıp yeni bir yola çıkmak ve garantisi olmayan bir işe emek harcamak. Ama onu yapanlar da başarıyla sonuçlandırdığında ben ayrı bir takdir ediyorum. Onları böyle daha büyük büyük alkışlamak istiyorum. Çok da örnekleri var. O yüzden bana iyi gelen bir şey, özetle kapatacak olursam, başkalarına da iyi geliyorsa ne ala diye yaptığım, o motivasyonla sürdürdüğüm bir şeye.
Yani tabii ben bu yaştan sonra dönecek, tiyatro okuluna gidecek, oyunculuk yapacak yaşta değilim maalesef ki ama
Ben de
bunu
değilim.
yapmak ama hani bunu yapmak isteyen o yaşlarda olan umarım o insanlar, o kişiler sizin podcast'inize denk geliyordur.
Umarım.
Çünkü bütün o hani son ya ben oturup da yüzünü hepsini dinlemedim ama dinlediklerim içerisinde genelde hep bir zorluk, başlangıçta bir
Kesinlikle.
zorluk var ve sonrasında o zorluğu bir şekilde halledip istedikleri hedefe ulaşmış insanlar var. Bence bu çok motive edici bir şey. Bu her
Elbette.
alanda böyle zaten.
Ve gerçekçi de bir şey, evet.
Yani madem bu oyuncu olmanın risklerinden bahsediyoruz, bu seçeneğin risklerinden bahsediyoruz. Yani bir gün bu programı biri dinlerse, oyunculuk yapmak isteyen, tiyatroyu uygulayan biri dinlerse, öğrensin bilsin neymiş bu riskler. Ne bu riskler? Yani niye bu kadar riskli bu
Ya
seçenek?
açıkçası benim için de olmadığım bir alan. Ben orada hani o alanda okuyup iş bulmaya çabalayıp o alanda üretmeye çalışan biri olmadığım için çok dışarıdan ne söylesem şu an yansıyanı, yansıtılanı hani o filtresiyle belki bana geçeni söyleyebiliyorum. Ama şeyi görüyoruz yani, bir kere sanata duyulan ihtiyaç diyeceğim burada. Bu ihtiyaç pek çok insan için bizim çerçevede ama pek çok insan için de bu lüks olarak adlandırıldığı için hani o yüzden önceliklenmiyor pek çok açıdan. İşte en basit örneğini pandemi sürecinde gördük mesela. Yani o kadar sahne kapanmak durumunda kaldı. O kadar insan işsiz kaldı. Yani çünkü bu önceliklenen bir şey değil. Yani açıkçası biraz da maddi açıdan desteklenen de bir alan değil. Hani bakanlığın teşvikleri falan çok sınırlı kalıyor o anlamda. Çok cüzi kalıyor. Onları gördüğünde diyorsun ki hani hayatımı idame ettirebilecek miyim ben bu alanla? Evet, böyle bir yola çıkacağım ama böyle de engeller var sonuçta. Hani herkesin ilk aklına gelen bu değil ki buna yatırım yapsın ya da böyle bir prodüksiyona ön hazırlığında katkı sağlasın ya da gelsin o bileti alsın ve izlesin. Bunların hep birazcık da dürüst olalım ihtiyaçtan doğan şeyler. Ve pek çok insanın ihtiyaç listesinde bu yok yani. En basitinden bunu kabul ederek başlamak lazım. O bir zorluk. Bir yerde hep yaptın bir şekilde, hem o deli cesaretiyle hem işte küçük de olsa bir kumpanya, belki kendi ortak hayallerinden, işte o hayal ortağı olan insanlarla bir araya geldin, bir şey ürettin. Orada da onun devamlılığı var en büyük problem. Hani bir kerelik bir şey değil ki bu. Filmde çektik, yayınladık, artık neyse işte ondan sonra vereceğiz şey değil. Yani bunun sürdürülebilirliği var. O da sürekli bu masraf kalemlerini arttıran bir şey günümüz koşullarında. İşte keza vergilendirmelerine baktığında yine çok korkunç, özel tiyatrolar için konuşacak olursak. Hani ödenekli tiyatroları ayrı bir yere koymak lazım orada. Devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu, hani nispeten onların bir garantörü var. Hani ve onun özgürlüğüyle biraz daha belki rahat üretebiliyorlar nispeten diyorum yine. Ama öbür tarafta ödeneksiz tarafa baktığımızda bunların hepsi risk, bunların hepsi harcama kalemi. Ve hani gelirinin garantisi yok. Onun devamlılığının da garantisi yok. Ama işte şeyi görebiliyoruz en azından. Ben bana yansıyanı da görüyorum. Pandemiden sonra belki de bunun ihtiyacını duyan insanların perçinlenmesiyle, belki oradaki bir kabarıklık bilmiyorum, daha da böyle artmaya başladı sayı olarak da aslında o alandaki üretimler. Sahnelerde keza küçük ölçekli de olsa hala açılmaya devam ediyor. Tek ara ara kapananlar da var tabii ki, onları da yok sayamayız ama yine de bir şeylere rağmen o devamlılık ümit de veriyor. O yüzden şey de değil, böyle küskün, tamamen karamsar, tamamen boşuna bir kürek kesinlikle değil. Dediğim gibi o anlamda kendine güvendiğin ve ortak hayallerini sürdürebileceğin bir grubun varsa, bir arkadaş grubun, aynı yola çıkabileceğin, biraz daha süreç kolay olabilir. Ama onun dışında maddi olarak çok zor. Manevi olarak işte o seyircinin devamlılığı ve seni tatmin etmesi, oradaki alkışın sürekliliği, o da bir muğlak sonuçta. Ama iyi işler karşılığını buluyor da demek lazım yani. Gerçekten ben onun da gücüne inanıyorum. Hani sen burada nasıl denk gelmiş ve hani onu dinlemişsin ya, birazcık orada da o boşluğa da güvenmek de lazım. Yani ben bu süreçte bakıp döndüğümde hani hiç reklam yapmıyoruz, o anlamda bir sponsorlu bir iş yapmıyoruz, bunun tanıtımına dair bir emek vakfetmiyoruz biz keza. Ama işte ulaşabiliyor. Kulaktan kulağa daha da kıymetli oluyor bence. Oyunlar özelinde de öyle. Yani iyi bir işse gerçekten onun orada reklamı olsun olmasın çok da önemli değil. O seyircisine ulaşıyor. Ya umarım öyle de olmaya devam eder. Ben o tarafına güveniyorum. Oradaki uzun vadeli manevi motivasyonla da insanların pes etmeden devam edebilmesini diliyorum. Ama hiç kolay değil. Hiçbir sektörde kolay değil. Yani bir şey üretmekten evet, bahsediyoruz sonuçta ama
evet,
sanat alanında işte biraz daha ikincil kaldığı için, pek çok insanın önceliği listesinde olmadığı için daha da bir zor.
Yani evet, maalesef ülkemizde sanatın her dalına karşı bir önyargı var. Tiyatro da onlardan biri. Ama dediniz ya sanata ihtiyacımız var diye. Ben bunu tiyatro üzerinden sormak istiyorum. Tiyatroya niye ihtiyacımız var? Yani artık sosyal medya var, Instagram var, işte TikTok var. Bunlar yüzünden zaten artık insanlar 30 saniyeden uzun bir şey dinleyemiyor. Yani niye ihtiyacımız var tiyatroya? Tiyatro bize ne katıyor?
Yani işte evet, ihtiyaç tarafından başladık aslında ama bir yandan da ya her şeyden de fayda gütmeli miyiz? Şimdi onu da düşünüyor insan yani, tamam. Hani öyle yola çıkıyor pek çok eylemimiz hayatta, değil mi? Hani bir liste yapıyorsun kendince ve o önceliklerle başlıyorsun alışverişe, hayattan neyse. Ama yani çok da fayda gütmeli miyiz? Ben kendi adıma diyorum ki mesela, bana orada iyi gelen şey benim hissiyatıma, bana dokunan bir şeydi işte orada. Yoksa bana anlattığı, öğrettiği, hayatımı değiştiren bir bilgi verdiği falan demiyorum bak referanslarda düşündüğümde. Yoksa hani bunları işte bu bahsettiğin o kısa vadeli içeriklerden alıyorsun. O bilgi yığınını ya da ona maruz kalıyorsun, empoze oluyorsun bir şekilde yani. Onların zaten şeyi başka ama bence tiyatroda yapılmaya çalışılan ya da bana geçen en azından bir şey öğretmek falan da değil yani. Onlar için o kadar iki perdelik, üç saatlik oyunlara falan gerek de yok zaten. Onu yapıyorsa yapmasın zaten yani. Onu bir yerden ben okuyup dinleyip özetinden de algılayayım ama buradaki şey çok bireysel de bir şey ve kişinin kendi öznelliğiyle de ilgili. O yüzden sana bana geçen de aynı şey olmuyor. İşte aynı oyunu yan yana koltuklarda izlediğimizde de aynı olmuyor. Olmaması zaten onun biricikliği. O yüzden ben de hissettirdikleri bana bir şeyi devam ettiriyor açıkçası. Bana anlattığı, gösterdiği, öğrettiği, keşfettirdiği falan da değil. Ama o hissettirdikleri oradan çıkarken Böyle bir kancayla çıkıyorsam açıkçası zihnimde, yani o bana bir şey taktıysa orada, ben onu orada isimlendirmek zorunda da değilim açıkçası. Onun derdinde de değilim. O kendi yerini bulur elbet diyorum açıkçası. Bana iyi gelen o ve hani herkesin de birazcık böyle Beliz Hoca'nın şeyine, yayınına refer edeyim. Onu da bugün şey anacağız bugün bol. O da şey demişti mesela, hani kurmacalara niye muhtacız? Çünkü hayat kendi o kadar komplike bir şey ki. Yani böyle önü sonu yok. Yani kestiremiyoruz ama işte kurmacalarda onu bütünlüklü olarak gördüğümüzde daha bir anlamlandırabiliyoruz. Bir şeylerin daha bir belki makul gerekçesini bulabiliyoruz ama hayatta bu mümkün değil. Ama hayatta da bizim bir şeyleri böyle anlamlandırabilmeye de ihtiyacımız var. İşte bunun için kurmacalar var. Bunun için ona ihtiyaç duyuyoruz. Hani sadece tiyatro oyunu değil, işte izlediğimiz filmlerde de öyle, keza okuduğumuz kurmaca metinlerde de öyle, keza öyle. Hani çok o an neye hizmet ettiğini bilmiyorsun, faydasını. Belki dile getiremiyorsun, yazamıyorsun, dile gelmiyor o, ama ya o bir şekilde senin bence hayatına o şeyi veriyor. Yani o bir katkıdır, bir şey eksiltmektir, çoğaltmaktır, bilmiyorum ama kendi iç muhakemenle de ilgili bir şey. O orada ben aynı benim diyemiyorum işte. Yani böyle dönüp baktığımda yaklaşık 15 yıldır bir o izleyiciyim, müdavim izleyiciyim. Son yıllarda da böyle ortalama yılda 100 oyun falan izliyorum galiba. Nitelik nicelik tartışılır, hepsinde aynı şeyi hissetmiyorum diyor ama yani dönüp baktığımda hiç izlemeyen Selma ile aynı değil işte. Değilsin yani. O bambaşka bir şey. Bireysel bir deneyim. Senin kendinden getirdiklerin var. Oradan duyduğun, gördüğün, hissettiğin şeyler var ve bir bileşik olarak bir şey çıkıyor oradan. Ve bunu bireysel yaşadığımı hissederken bile koca salona dönüp baktığımda orada toplumsal bir paydaşın da içinde olmak aslında, o da insana ayrı bir iyi hissettiriyor. Ben geçenlerde şeyi düşündüm mesela, yani işte bu bombalama olaylar oluyor, işte salgınlar oluyor, bir şeyler oluyor falan. Hemen tiyatro salonları, oyunlar iptal ediliyor falan ya. Ya diyorum ki ben tiyatroya kendi adıma naçizane bir sağlık mekanizması olarak da bakıyorum. O benim sağlığım içinde kullandığım bir araç belki ve ben orada iyi olacağım, orada iyileşeceğim. Yani benim bu seçeneğimi niye elimden alıyorsun mesela? Geçen yine bu sezon ilki düzenlenen işte Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Etmez Uluslararası Tiyatro Festivali'nde çok, çok güzel, çok nitelikli oyunlar izleme şansı bulduk işte farklı ülkelerden keza. Birkaçını izledik, sonra işte Ankara'daki o tatsız olay maalesef bombalı saldırı olunca biraz sekteye uğradı, onlar ertelendi falan. Ve ben dedim yani ben oraya gidip eğlencelik bir şey yapmıyorum ki, ya da hani o yasa aykırı bir şey de yapmıyorum. İnsanların acısını da paylaşmıyor ya da önemsemiyor da değilim keza. Ben orada bireysel olarak hem kendi sağlığım duyguma ihtiyaç duyuyorum, hem yanımdaki insanların gözünden onu hissedip birlikte bir şeyleri başarabileceğimiz gücünü orada da görmek istiyorum. Bu gerçekten hem bireysel hem toplumsal bir iyileşme aracı da bence. Yani orada onu görebilmek, o hissiyatı birlikte yaşayabilmek, aynı şeyle oradan çıkabilmek, bilmiyorum. Ben öyle bakıyorum açıkçası. Yani faydaysa bu da büyük bir fayda işte. Yalnız olmadığını görmek de orada bir fayda. Yani işte bir şeylere rağmen hala çabalıyoruz'u eylemini görmek işte orada bizzat bulunmak da bir fayda. Yani geleceğe dair ümitlenmek istiyorsan, değil mi? Bunlar da somut örnekler bence. Yani benim kendi adıma en büyük bulduğum fayda özetle işte benim her anlamda iyi hissetme formülüm oluyor. Hani yoğun bir günümde, yorucu bir günümde genelde öyle geçiyor günlerim açıkçası, ama yani akşamki oyunun motivasyonunu kapatabiliyorum ben o günü ancak. Hani o bana onu bitirtebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü herkes öyle bir şey bulması gerekiyor hayattan ya. Devam edecek, gücü bulacağı bir dal arıyorsun. İşte ben de bunu yıllar evvel tiyatro olarak kendimce keşfetmişim. Onun iyi geldiğini gördükçe de bunu büyütmeye ve paylaşmaya çalışıyorum. Hani bu bana kalırsa da sadece ne fayda? Hani ben de bir vesile olursam birinin kulağına işte bir şekilde bir şey katarsa o buradaki paylaşım ortamı benim hani dinlenmesine vesile olduğum şey, ne mutlu bana diyorum. Gene bencilce bir istek belki. Yine bana iyi geliyor. Bak uzun vadede bu. Hani faydalı hissetmek. Bu da bencilce bir şey. Ama biri de bundan faydalanıyorsa bütün bencillikler böyle olsun diyorsun yani.
Ya ama hani sonuçta toplumdan gelen bir bireysiniz. Size iyi geliyorsa toplumunda büyük bir kısmına iyi geliyor anlamına geliyor aslında bu, sadece bencillik üzerinden değil de. Hani ya mesela kendi açımdan ben Ankara'da yaşıyorken çok sık gitmeye çalışıyordum. Elimden geldiğince gitmeye çalışıyordum diyeyim. Hani sizin kadar sık gidemiyorum tabii ki ama. Sonra pandemi yaşandı ve sonra buraya taşındım falan. Ben bayağı koptum, gidemiyordum ama gidemiyorum artık, ama gittiğim zamanlarda o şeyi hissediyordum. Mesela işte 1 saat, 1,5 saat oyun, işte artık 2-3 perde, 1-2 perde. Oradan çıktığımda yenilenmiş ve hani sanki hayattan koptum ben o 1 saat, 1,5 saat boyunca. Ve o hayattan kopuş o kadar güzel hissettiriyordu ki bana. Ve sonra geri gelmek istemiyordum hayata, o şeyden, salondan çıktıktan sonra.
O kapıyı hani hemen bakıp işte otobüs saatim kaçtaymış, yetişebilecek miyim, koşturayım, o günlük hayata dönmeyi istemiyorsun. Çünkü o kurgu sana o anı yaşatıyor işte. O nasıl bir şeyse ve sen onun içinde o 2 saatte olsa oradan uzaklaşıyorsun ve buna ihtiyacımız var. Kendimize daha böyle objektif bakabilmek için de buna ihtiyacımız var. Yaşadığımız her şeyi değerlendirmek için de buna o azıcık öteden bakmaya ihtiyacımız var. Sürekli işte o hayatın içinde hayat yaşarken Deniz Hoca'nın dediği gibi yine ona o şekilde bakmamız pek mümkün değil. Yani sonunu göremediğimiz bir şey de çok da gerçekçi değil. O yüzden ihtiyaç
Şimdi
duyuyoruz gerçekten.
sinema sektörü de büyük bir sektör ama yani böyle bir kıyaslama olarak söylemiyorum ama bir sinemadan çıktığımdaki o etkiyle tiyatrodan çıktığımdaki etki aynı süre olmuyor. Yani tiyatrodan çıktıktan sonra daha uzun süre etki. Ya benim tahminimce o tamamen oyuncuların duygularını sana işleyebilmesi. Çünkü
Marifetiyle ilgili, evet.
orada canlı kanlı bir insan oynuyor karşında. Sinemada öyle değil. Tiyatroda onu görüyorsun ve kendini oraya da çok daha rahat koyabiliyorsun. İşte o belki o duygunun geçmesi bu tiyatronun ya da genel olarak bütün sanat şeylerinin, alanlarının iyileştirici yanını sağlıyor olabilir diye düşünüyorum.
Evet, canlı performanslar hepsi için de geçerli. Aynı şey işte hani yani işte kasetten dinlediğim müzik, kaset jenerasyonu yüzde bir. Kasetten dinlediğim müzikle konser aynı olmuyor ya yani işte. O yüzden onun o canlı kanlı olması senin de dediğin gibi bambaşka bir şey. Çünkü oradaki sahicilik farklı geliyor sana. Öbürü sahici gibi ama işte değil ya. Hani arada bir perde var hayal şey de olsa. Elbette onun da kendince nitelikli işleri çok iz bırakıyor, çok etkiliyor insanı hani merak insanı. Ben o kadar alanda uzman değilim, filme dair bir şey diyemem. Ama yani farklı kulvarda olduklarını hemfikirsin.
Bu arada sinema tiyatro demişken şey de sormak istiyorum size. Bu pandemi döneminde tiyatroların kapandığı zaman işte 1 sene, 1,5 sene falan sanırım kapalı kalmışlardı. Twitter'da ya da Instagram'da hatırlamıyorum tam olarak hangi platformdaydı. Böyle oyunların kayıtlarını koymaya başlamışlardı. Ben birkaç tanesini izlemeye çalıştım ama böyle bana çok garip geldi ve izleyemedim pek. Sizin fikrinizi merak ediyorum bu kayıtların yayınlanması ya da tiyatronun kaydedilmesi konusunda.
Orada da genelleyemeyiz. Ben mesela National Theatre'ın müthiş arşivinden çok iyi işler izledim o dönem ve hani onlar ulaşılamayacak bir şeydi benim için. Hani pek çok kişi için açıkçası. Hani maddi manevi erişmesi zor işlerdi. Ama onların arşiv kaydıyla bizim arşiv kayıtlarımız hiç alakalı değil. Yani bizim genelde oyunların çekimleri dediğimiz ve onun paylaşıldığı durumlar ya bir ya da iki kamera var belki sahnede tek bir açıdan. Daha çok seyirci kafasında gördüğün yerler var keza. Hani onun bıraktığı izle o National Theatre'ın profesyonelliğinde çekilmiş ve neredeyse en iyi koltuktan izliyormuşsun hissi izleten profesyonel çekimler. Oradaki işte tamamen teknik donanımla ilgili bir şey aynı hissi elbette yaratamaz yani. O yoksa ben orada çok iyi işler izlediğim için şanslıyım. Ama tiyatronun geleceği de artık böyle hani yüzde bir şey bir daha olmaz. Böyle olabildiğini gördü insanlar bir daha bunu yapmaz tarafında da değilim. Yani o alanda da tabii ki bir şeyler değişecek, dönüşecek, bence ilerleyecek. Çünkü bu da bir ihtiyaç. Hani neslin de getirdiği, istediği de bir şey aslında teknolojiyle beraber. Ama bu tarafta bu canlı kanlı hissiyatın da yerini hiçbir şeyin alabileceğini sanmıyorum. Almasın da zaten. O da o alanda devam etsin. Bu da üretimlerine böyle devam etsin. Hani özünde aynı şeye hizmet ediyorlar. Niye yarışsınlar yani? Bir de öyle bir şey var.
Aslında teknoloji dediniz. Ben de o konuda bir şey soracaktım. Dördüncü duvara geçmeden önce, dördüncü duvar hakkında sorularımı sormadan önce. Yani şimdi teknoloji gelişti, sosyal medya gelişti. Bu teknolojinin, sosyal medyanın, bu internetin gelişmesinin tiyatro bir etkisi oldu mu? Yani bilmiyorum, seyirci sayısı arttı mı, azaldı mı? Teknik gelişmeler oldu mu? Mesela işte sahneyle alakalı, ışıklandırma ile alakalı bir bilginiz var mı bu konuda?
Anladım. Ben bana yansıyan tarafını söyleyebilirim. Podcast tarafında mesela şeyleri çok duyuyorum insanlardan. Ya YouTube'da bir şeyler yapsanız da, hani görsel bir şeyler yapsanız da vesaire gibi çok o anlamda talepler geliyor. Mesela ben ısrarla hani sesim çok daha hani içeriği karşı tarafa doğru iletebilen bir şey olduğunu, araç olduğunu düşünüyorum. Israrla oradaki görsel çeldiricilerden uzak kalma taraftarıyım. Şu yüzden bu talep de çok geliyor. Çünkü biraz da işte o sabır seviyesi azaldıkça insanların, özellikle son nesildekilerin ve hani zaman yönetimi zorlaştıkça, pek çok şeye maruz kalmak, aynı anda pek çok şey tüketmek istedikçe, bu biraz o iştahın da getirdiği bir şey. Orada kimsenin saatleri yok yani boşa vakit geçirecek. O yüzden şeyi de çok duyuyorum. Bence o hızlarla beraber izlediğimiz oyunların süresi azaldı. Ben artık iki perdeli çok nadir oyun görüyorum. Yani eskiden 3 saat, 3,5 saat oyunlar görürsek, şimdi yani 70 bandında kalıyor, 90 oluyor maksimum falan oyun süreleri. Çünkü artık oyunun o işte masa başında çalışanlar da düşünüyor seyircinin sabrını, sabırsızlığını ve o doğrultuda hani ikinci perde olmasın, ilk perde de böyle manşet bitebilsin gibi de yapılıyor. Birazcık arz talep meselesi de ya bu. O da bunu getirdi. Bence üretimler o anlamda daha hani nitelik olarak eksiklenmemiştir belki oradan, ama şey olarak, süre olarak kısaldı. Hatta nispeten işte tek kişilik oyunlar falan artmaya başladı. Bunlar yine tamamen hani imkanların, imkansızlıkların getirdiği şeyler. Çok tercih etmese bile insanlar, biraz o maddiyatla da ilgili şeyler. Onlar bunu getirdi diyebilirim. Öbür tarafta teknolojiye dair ne oldu bilemem, ama hani podcast tarafında da şey bir taraf var burada. Gerçekten hani şu grup dinliyor, şu grup arasında popüler diyemediğimiz bir mecra podcast. Bence sen de kendi dinleyici istatistiklerinden belki az çok biliyorsundur. Böyle bir radyo tarafından gelen bir nesil de var çünkü. Hani bu dinlemenin ihtiyacını duyan ve buna kıymet veren diyebilirim. Nispeten aynı anda pek çok şey başarmak isteyen bu multitasking ekibin de bir iş yaparken o da orada çalsın dediği bir grupta var. İşte yollarda geçiyor ömrümüz çoğunun, o trafiği verimli geçirmek için kullanan da var. O yüzden çok geniş bir profil bence hitap ettiğimiz profil. Ben bunu kıymetli buluyorum kendi adıma. Hani YouTube'da o kadar olamayacağını düşünüyorum. Aynı içeriği yani görselini de çekip koysam oraya ben dinlemem. Yani orada benim görsellik bir şeyim yok ki paylaşmaya değer karşı tarafta açıkçası. Ben oradaki içeriğin dinlenilebilir olmasını istiyorum ve dinlendiğinde daha çok anlaşılabildiğini, hissedilebildiğini düşünüyorum naçizane. Yani görüntü işin içine girince bilmiyorum. Çok fazla denklem var orada düşünülmesi gereken. Ben ona en azından kendimi şey hissetmiyorum, hakim hissetmiyorum, hazır hissetmiyorum.
Ya biz o görüntülü olayını bilince alışıyorsun yapmak istedik aslında. Ama işin içine işte zaman giriyor, edit giriyor, ışık giriyor, ortam giriyor. Benim hayat harcayacak o kadar zamanım yok, o yüzden daha hiç böyle başlamadan oradan geri adım atmış oldum. Şimdi bu tiyatro kodan konuşalım o zaman biraz. Siz bu podcast'i tiyatro ko bünyesinde yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Nedir bu tiyatro ko?
Orada ben değilim kurucu kişi aslında. Taha Altınkaya ve Bilgisayar'da öncülüğünde işte 7 yıl önce kurulan bir blog olarak, çok yazarlı bir blog olarak başlamıştı Tiyatro Ko yıllar önce. İşte eleştiri yazıları yazılıyordu, oyunlara dair yazılar yazılıyordu, işte puanlamalar falan olan bir sistemdi yıllar evvel hatta. Sonrasında işte ben ilk sezonun 8. konuğuyla dahil oldum ekibe. Evet, öyle bir şey sanırım. İşte şimdi de konuştuk ve 100. konu geride bıraktık. O ilk süreçte yani tiyatronun eleştirilebilmesi ya da yapılan işlerin biraz daha görünebilmesi, görünür olması, hem oyuna, oyuncuya hem işte seyirciye hizmet edecek iki taraflı bir iletişim ağı gibi düşünebiliriz aslında onu. Ben de onları takip ederek de keşfettiğim bir şeydi aslında, okuduklarımla, hani ekibi tanıyarak vesaire. Ama sonrasında işte birazcık da zamanla herhalde hani İçerik tarafı ya da eleştiriler vesaire biraz galiba şu an eskisi kadar sık değil. Tiyatro Ko sayfasına baktığımızda dördüncü duvar biraz daha görünür oluyor o yüzden, ama aslında sadece dördüncü duvar podcast serisi değil Tiyatro Ko'nun yaptığı şey. Hatta son zamanlarda bu sezon vitrin diye de yeni bir şey oluşturduk işte. Belli haftalarda, belli günlerde bazı oyunları vitrine alıp üzerine eleştiri yazalım. Hani oyun izleyenlerle söyleşelim. Hani o eleştiri kültürü de artsın motivasyonuyla kurulmuş bir şey diyebilirim özünde. Ama son zamanlarda dördüncü duvar biraz ağırlıklı kaldı. Diğer içerik oluşturan arkadaşlar biraz hani etkisi kadar seri üretim yapmadığı için diyebilirim. Öyle bir oluşum. Şimdilerde işte daha ile ikimiz devam ettiriyoruz. Enerjimiz yettiğince biz de hep onu diyoruz. Yani bizim para kazandığımız bir alan değil. Biz bu işin profesyoneli hiç değiliz zaten. Tamamen amatör bir taraftan hani eksiğimizle, yanlışımızla. Hani sevdiğimiz için gönüllülük esas yaptığımız bir şey. Ama böyle fark ettikçe işte hani sen ta 30 Amerika'dan ben bunu dinledim ve işte arkasını merak ediyorum dedikçe mesela. Atıyorum geçenlerde evet, işte Milliyet Sanat'ta Seyhan Hanım'la konuştuk, yine yazıda bir söyleşi yaptık. İnsanlar böyle bir şey keşfettikçe, fark ettikçe emeğin görünürlüğü de motive ediyor işte seni daha hastalığını yapmak için ya da yaptığın bir şey bir yere dokunuyor ya diye at veriyor en azından. Bunlar da sana devam etme gücü veriyor. Öbür türlü başka da beklentim yok benim kendi adıma düşündüğümde. Yeter ki hani bana iyi gelmeye devam etsin, oradaki motivasyonum kırılmasın. Ben de böyle pozitif feedbackleri aldıkça da zaten onun sağlamasını yapıyorum.
O çok güzel bir şey. Yani
evet.
Bir iki kişiye bile ulaşsa, o
evet,
motive
evet.
ediyorsa insanı, o devamlılığı sağlıyor zaten. Yani öyle binler milyonlara ulaşmak zorunda değil bu konuşulan şeyler.
Hiç değil. Zaten hani bizim o sosyal medya kanallarımızda falan baktınız da öyle anormal takipçilerimiz falan filan yok. Çok da
evet.
gerek yok zaten. Ben hep her ortamda söylüyorum, burada da kayda geçsin. Yani nitelik nicelik gerçekten ya. Hani zaten tiyatro dediğin şey, hani niş bir alana yapıyorsun yaptığın şeyi. Neyse, o ürettiğin yazılı, görsel, işitsel her neyse. Ama yani bunu zaten alımlayıcısı belli. Bir avuç insan. Hani o yüzden orada sayılarla yarışılabileceğin bir kulvar değil. O sayılar senin yaptığın işin iyi olduğunu göstergesi hiç değil. Ben onlardan çok motive olmuyorum. Ben tam tersi işte bu canlı kanlı insan bildirimlerinden, bu feedbacklerden daha çok besleniyorum.
Peki bu dördüncü duvar nedir? Yani nereden geliyor bu isim?
Yani ismimizin isim annesi de Bilge Su Erdem. Ona buradan selam gönderelim. Daha kuruluş aşamasında konuşmuşlar ve Bilge Su karar vermiş diye biliyorum. O kendi de radyo televizyondu, major lisanslı radyo televizyon okumuştu Ankara Üniversitesi'nde. Hani o oradaki hikayeye çok vakıf değilim ben, nasıl oldu da geldi, ama Bilge Su'nun koyduğunu biliyorum ismi. Ama en azından hani yüzden fazla konuktur. Şimdi 103 olacağız herhalde hafta. Biz de hafta aynı soruyu soruyoruz ve aldığım cevaplardan belki şöyle bir şey derleyebilirim kendimce. Çünkü ben de bu alanın uzmanı değilim, bilir kişisi hiç değilim. O alanda okumuş bir diploma sahibi olmuş da değilim. Ama şeyi biliyorum, yani o dördüncü duvar sana şeyi hissettiriyor. Hani biz seyirci tarafından bir şey yapıyoruz. Biz bize yansıyana en azından yansıtmaya çalışıyoruz tamamen seyirci perspektifinden. Dördüncü duvar dediğin şey de hani sahneyle seyirciyi aradan ayırdığı düşünülen işte o hayali perde diye özetleyebiliriz. Hani bu sahne sanatları için genel kullanılan bir terminolojiden biri zaten. Yani bu tamamen hani dönemden döneme işte biraz yazar, yönetmen tercih olabiliyor. Bazen o seyircinin beklentisine göre şekil almak olabiliyor. Değişken bir şey. Son zamanlarda çok da varlığını göremiyoruz sahnelerde. İşte bu modern sahne revelerle falan ya da sahnelerin fiziksel koşulları bunu gerektiriyor. Çünkü bir de öyle de bir gerçek var. Büyük büyük salonlar her yerde falan. Ama şeyi görüyorum yani. Bunun detaylı cevabı için bence meraklısı. Dördüncü duvar Beliz Güçbilmez yayını 100. yayının son 10 dakikasına bakabilir. Orada Beliz Hoca çok güzel anlatıyor. Ben onun gibi kesinlikle anlatamam. Ama işte o sahnedeki oyun kişilerinin yani böyle farkına varmadan, yani izlendiğini fark etmeden o yanılsamayla oynaması düşüncesi bana tuhaf geliyor açıkçası. Sonuçta orada hani işteş bir şey yapıyorsun. Karşı taraf kalkıp sana reaksiyon vermiyorsa bile sen hani ayağa kalkması ya da o an bir şey vermesi gerekmiyor. Ama oradaki o etkileşimi hissediyorsun. Bunu yok sayamazsın yani. O da bana çok gerçekçi gelmiyor seyirci tarafından. Ben en azından onu hissetmek istemiyorum. Oyuncunun benim varlığımı bilerek, hissederek açıkçası onun devam etmesini istiyorum ben seyirci olarak. Bazı oyuncular belki kendi konfor alanları ile ilgili bunu böyle o saydam perdeyi oraya çekip daha rahat oynamayı istiyor olabilir. Hani oyuncu, seyirci yokmuş gibi o dahil oynamak istiyor olabilir. Çok fazla tercihler olabilir bunun arka tarafında. Ama işte o hayali bir perde adı üzerinde, yani varsaymak yok saymak birazcık orada tercihlere kalıyor sanırım. Ama oradaki çok güzel bir açıklaması da var Beliz Hoca'nın. Dediğim gibi meraklısı belki o yayının son 10 dakikasına falan bakabilir.
Öyleyse o kadar bahsettik. O bölümü ben yorumlara link olarak atacağım. Bunu dinleyenler aynı zamanda isterlerse gidip o bölümü de dinleyebilirler. Peki bu etkileşim dediğiniz ne? Mesela işte seyirci alkış tutuyor ve oyuncu da ona göre tavır mı takınıyor? Tam olarak ne bu seyirciyle olan etkileşim?
Ya bence her zaman öyle değil. Ya bazı oyunlar var ki o sessizlik, o pure pak sessizlik. Yani o dikkat, konsantrasyon da bir reaksiyon işte. Yani bence onu da hepsi, her oyun başaramıyor. Bazı oyunlarda hani o oyunun şeyiyle de ilgili bir şey. Ben çok mesela şahsen komedi tercih etmeyen biri olarak böyle çok kahkahalı bir şey falan çok deneyimlememişimdir şu an düşündüğümde. Ama yani en sondaki evet alkışın dozu da önemli ama yani oyun süresince bana yani beni en azından böyle sahnede bir şey izlerken o bana onu yaşatırken hissettirirken her neyse hani kendi o dünyamdan koparan işte çantamdan bir şey aramaya beni itmeyen o an saatime bakma ihtiyacı duydurtmayan hani ne o oturduğum pozisyonda bazen böyle gözümü kırpmadan bazen sahnede koltukta arkama yaslandırmadan yani o koltuğun ucunda izlettiren oyunlar oluyor zaman zaman ki yani bence oradaki benim hissimi ya da neyse işte o enerjimi oyuncunun hissetmemesi mümkün değil. Bir de ben bir kişi değilim. Hani 300 kişilik salondaki o hissiyatın bütünlüğünü düşünsene. Yani o hiç şey bir şey değil ve onun böyle çok da açık aşikar alkışa, kahkahaya, sesli bir şeye falan ihtiyacı yok. Bence oyuncu da bunu artık alabilecek meziyette yani. O çok fark edilen bir şey ama bazı oyunlar var. Yani hiçbir şekilde giremiyorsun içine. Yani orada da işte başka çeviriciler buluyorsun yanında yörende. O da geçiyor karşı tarafa. Bu sadece ses olmak zorunda da değil ama. Ya geçen izlediğim bir oyunda iki yan sıramdaki kişi horladı resmen. Yani bu sefer sadece oyuncu değil yandaki izleyiciyi de şey yapıyorsun, etkiliyorsun. Üzgünüm yani ve şey değil. Bütünlükle yapılması işin biraz da böyle. Yani o herkese aynı yerden hizmet etmeyebiliyor o izlediği şey. Aynı yerden dokunmayabiliyor. O yüzden bazen şey istiyorum kendimce. Ya böyle bir kendimce önümü, arkamı, sağımı, solumu dolduracak izleyici arkadaş grubumla gitmem lazım. Hani garantiye almam lazım. Çeldiricilere izin vermeden mümkün mertebe. En azından ön sıram, arka sıram, yanımdaki 2-3-4 koltuk sağlam olsun. Hani benim gibi böyle hani pür dikkat izleyebilecek birler olsun ki ben de odağımı koparmayayım falan dediğim oluyor bazen de. Hiç gerçekçi değil. O şeylerde dediğim gibi şey çok da sese bence ihtiyaç yok o anlamda. O geçen bir şey yani. Geçen işte yine oyundan sonra yine aldığımız bir reaksiyon. Ankara seyircisi de böyle methedilir ya genelde o anlamda. Ankara seyircisi başka. Genellenemez bence ama yine öyle bir girizgah yaptı oyuncu söyleşiden önce ve şey dedi. Ankara bugün bize oynattı ya dedi. Dün de çok iyiydi Ankara seyircisi ama bugün biz sizin sayenizde oynadık, devam ettik falan dedi. Yani dönüp aklına diyorsun ki yani şu sebepten diyemiyorsun işte ama oyuncu bunu hissedebilmiş. Biz bunu hissettirebilmişiz. Ne hali?
Selma Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Başka eklemek istediğiniz, bahsetmek istediğiniz bir şey var mı acaba?
Çok teşekkür ederim. Benim adıma ya yeterince cevapladım herhalde. Senin merak ettiklerini de umarım dinleyiciler için de yol gösterici olmuştur. Daim olsun dileyelim. Böylesi sesli içeriklere ayrı bir kıymet veriyoruz. Sen de bir podcast serisi yapan biri olarak açıkçası. Umarım devam edebiliriz. Çünkü buralardan böyle çok gelir elde edemiyoruz, bir şey yapamıyoruz falan. Motivasyonla ilerliyor bizim lokomotif. O yüzden umarım motivasyonumuz kırılmaz. Enerjimiz devam ettiğince biz de böyle üretmeye devam ederiz. Birilerine de bir şekilde iz bırakırsak ne ala. Olmazsa da işte kendimizi doyuruyoruz.
Ayrıca röportaj isteğini kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çünkü gerçekten sizin yaptığınız podcast çok güzel ve sizi burada ağırlamak benim için çok değerli. Çok teşekkürler tekrardan.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum davetin için gerçekten ve hani o saat farklarında falan böyle Amerika-Türkiye o denkleminde bir şekilde vakit bulabildik. İşte insan isteyince yapıyor. Bugün nihayete erdirdik biraz, evet, öteledik falan ama sonucuna bakalım. Ben de dediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Senin de daim olsun böyle üretimlerin. Görüşmek üzere o halde, hoşça kal.
Görüşmek üzere, siz de hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün sonuna geldik. Sonraki bölümde herkesle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bilimle ve sanatla kalın.